Evet, herhalde ilk defa bir jenerimiz var. Öncelikle jenerinin ne olduğunu bilmiyorum çünkü jeneri ben de yayından sonra izleme şansını edineceğim ama muhtemelen jenerin ardından konuşuyorum. Bu bizim açımızdan bir ilk. Allah böyle yapımcı versin, böyle program konulu programcı versin diyerek hukukçu Gökten, soyadı pek Türkiye'de çok karıştırılan bir arkadaşımız tabii Gökten Koç Yıldırım ama yani bitişik. Sonunda S yok. Yeni bir seriye başlıyoruz. Normalde ben nasıl girerim podcast'e? Sosyalizm ve sosyal çalışma mesleğinin açık bilgi kaynağı sosyal çalışma podcast'e hoş geldiniz gibi klasik bir girişimiz var. Ama Gökten'le klasik bir şey yapmak çok mümkün değil. O yüzden bunun verdiği keyifle kendisine merhaba diyorum ve önce programın adını konuşalım istiyorum. Çünkü biz dinleyicisine çok sadık bir podcast'iz ve bir şey olacaksa dinleyicimize soruyoruz. Ad ne olsun, ne önerirsiniz diye. Ve dinleyicilerimiz, izleyiciler artık YouTube'da da yayınlandığı için isim önerdiler. İstersen bu ismi konuşalım önce. Ardından bir pilot, bizim adı tabirimizde pilot bölümü kaydetmeye devam edelim. Hukuk kuşu abi.
Evet, hani öncelikle bu nazik davet ve yeni program girişimi için çok teşekkür ediyorum. İlk 3 dakikayı da sen konuştuğun için bana çok fazla vakit kalmadı. Buna ayrıca teşekkür ediyorum. Övdün mü, yerdin mi? Onu da anlamadım. Tamam, hani bir kez daha izlerken montajda olmazsa o işte bana yıktığını buradan kıymetli izleyicilerimize. Gerçekten programda isim kadar sorgulanacak bir sürü şey var. Yani ben şu an mesela varoluşsal bir sorgulama içerisindeyim yani. Hani burada ben ne yapıyorum, neciyim diye. Ama bu hukuk kuşu ismine özel bir parantez açmak lazım. Gerçekten demokrasinin bir zaferi olarak görüyorum. Hani sen seyircilerimiz önerdi dedin ama aslında maalesef biz önerdik o ismi. Önermemek gerektiğini defalarca söylememize rağmen tarihsiz bir seçim sonucunda tarihin bizi asla affetmeyeceği hukuk kuşu hem benzetme bakımından hem de sondaki SHU bakımından çok anlamlı ve bir o kadar anlamsız bir isim oldu ama artık madem hukuk diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz bu isimle gidebildiğimiz yere kadar artık hani tarih bize bu sorumluluğu ne kadar yüklerse o kadar devam edeceğiz herhalde onu.
Valla tabii bilmiyorum hani belki uzun vadede değiştirebiliriz hani böyle parantez için alırız adı. Yani böyle dinleyicilerimiz ya bu ne saçma şunu adını değiştirin diye bir talepte bulunurlarsa lütfen bizle paylaşsınlar. Biz de adı değiştirelim tabii öyle bir gerçekte var. Biz ayda bir araya gelmeyi planladık. Biraz Gökten'in biraz benim yoğunluğumdan programı kaydetme sebebimiz biraz geç başladı. İkimizin de çocuğu var ve genelde bu saatleri, yani bu saat derken şu an biz kaydı başladığımız 10.30. Meşhur replikte olduğu gibi şimdi buraya biz niye çıktık sevgili Gökten?
Vallahi yani işte diyorum ya ben de aynı sorgulama içerisindeyim ama ben en azından senin bana vaatlerinden birazcık bahsedeyim ki ben hani ne vaat etmeye çalışacağımı da özetlemiş olayım. Aslında hani ortak paydamız tabii ki sosyal hizmet olmakla birlikte ben hiçbir zaman kendime hani yüksek lisans eğitimi olduğu için benim için bir sosyal hizmet uzmanı muamelesi yapma haddini üzerimde görmüyorum. Ben bir hukukçuyum, mesleğimi de seviyorum bu anlamıyla. Sosyal hizmet mesleğini sevmediğim anlamına gelmesin. İşte her şeyden biliyorsun sosyal medyada bir mefhumu muhalif çıkarma durumu var. Ama bir taraftan beni çok bu mesleğin içerisine çeken şeylerden bir tanesi hukukla olan zaten ilişkisi sosyal hizmetin ve bugün hani senin de kıymetli davetin üzerine birazcık belki bu pilot bölümde hukukla sosyal hizmet ilişkisine bir başlangıç yapıp sonrasında belki spesifik belki de gelecek talebe göre spesifik alanlarda sosyal hizmetin hukuk alanındaki karşılıkları üzerinde konuşmaya başlarız. Ben tabii ki bir akademisyen değilim ama senin gibi kıymetli akademisyen dostlarımdan çok besleniyorum. Ama naçizane kısmen gidip öğretim görevlisi olarak hukukla sosyal hizmetin kesiştiği alanlarda ders verdiğim zaman gözüme çarpan birkaç şey de var. Eğer iznin olursa yine bu program çerçevesinde oradaki gözlemlerimden de bahsetmek istiyorum. En azından mesleğin başında olan arkadaşlar bakımından yol gösterici olabileceğini düşündüğüm konularda.
Peki abi tamam bunu yapalım ama hani biz seni biliyoruz, dinleyicinin de izleyicinin de seni bildiğini varsaydık. Kimdir Gökten Koç Yıldırım sorusunu da es geçtim.
Lisans mezuniyetim Hukuk Fakültesi 2004 yılında mezun oldum. Akabinde de yüksek lisansımı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde yaptım. Artık yılını unuttuğum uzunca bir süredir de doktora mı devam ediyorum. İnşallah atılmadan bitirmeyi ümit ediyorum. Daha çok mesleğim gereği çalıştığım konularda hukukla sosyal hizmetin kesiştiği konular yüksek lisansımı çocuk teslimi üzerine yapmıştım. Orada sosyal hizmetin işlevselliği üzerinde çalışmıştım. Şu anda doktora çalışmamsa suça sürüklenen çocuklarla sosyal hizmet müdahalelerinin ne kadar bütüncül olduğuna odaklanıyor. Ama onun dışında günlük mesaim gereğince de sosyal hizmet ve hukuk bağlantısının çok yakından kesiştiği adli alanla, adalet alanında çalışıyorum. Özellikle suça sürüklenen çocuklar ya da adalet ilişkenlik çocuklarla ilgili çalışıyorum.
Bir şeyle bir şey arasındaki ilişkiyi tanımlarken genelde biz farklılıkları veya ortak noktaları baz alarak aslında nasıl bir ilişki kuruluyor, bu ilişkinin bağlamı ne, bu bağlamda neler oluyor yanıtlarını arıyoruz. Ve bunu yaparken de kavramlardan yola çıkıyoruz. Hep böyle bir giriş dersi niteliğinde olsa bu ders önce hukuk nedir diye başlar ardından sosyal hizmetle ilişkisini kurmaya çalışırdık. Sosyal hizmet alanında V bağdacı çok seviliyor. Bir şeyle bir şey arasındaki ilişki açısından biz de yani aitlik ilişkisi çok olmuyor diğer disiplinlere der. Ve ilk koyup hani iki ayrı ya da iki benzeyen şey üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ben de öyle yapacağım. Nasıl kurarız bu ilişkinin bağlamı nedir? Diye başlayalım.
Ya aslında hani önce İlhan Hoca'nın kulakları çınlasın, onun klasik şeyi vardır. Önce kavram, hani bu biraz kavramla başlayalım. Sen de değindin o rahle-i tedrisattan geçtiğin için. Ya hukuk dediğimiz şeyin aslında çok fazla tanımı var. Hani o tanımı bir yapmaya çalışırsak ondan sonra o ilişkiyi kurmak daha kolay olacak bence. Bir yerde, belli bir zamanda, belli bir yerde yürürlükte olan ve uygulanması da belli yaptırımlarla garanti altına alınmış kurallar bütünü aslında hukuk dediğimiz şey. Çok çok çok genel anlamıyla. Değindiğimiz bir kavram daha var, o da hukuk düzeni. Hani hukuk düzeni ne demek acaba? Yani hukuk kurallarının bir oluşturduğu düzen, nizam aslında. Ve yine hani hukukun tanımına gidecek olursak yine bir ortada bir yetkili bir merci olması lazım. Hukuku koyacak. Bunun düzenlediği bir konu olması lazım ki işte burada birazcık sosyal hizmetin alanına giriyoruz. Hukuk sonuçta insan ilişkilerini ve davranışlarını çoğunlukla düzenler. Ve dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, hukuk bir nizam peşindeyse kendi uygulanabilirliğini de tanımlamak zorunda. Ne demek bu? Karşılığında bir şey koymak zorunda. Biz buna normatiflik diyoruz. Yani bir norm oluşturuyor aslında hukuk. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman, hani böyle çok genel tanımıyla baktığımız zaman aslında çevremizdeki her şey bir hukuk düzeniyle düzenleme altına alınmış ya da alınma potansiyeli içermekte. Mesela bizim şu anda yapmış olduğumuz toplantının bile bir kuralı kaidesi var, değil mi? Hani işte sosyal medya ya da YouTube platformlarının bir temsilci atamak zorunda kalması da mesela aslında bir hukuk tartışmasının ürünü. Ama burada sosyal hizmet bakımından mühim bir şey var. Hukuk nizam peşinde dedim, yani bir düzen peşinde. Eğer bir düzen peşindeyseniz, bir normatiflik söz konusuysa, burada bir kontrol arzusu var demektir. Yani fazlasıyla bir şeyin bir başka şeye uygun olmasını arar hukuk düzeni. İşte bu noktada da aslında hukuk düzeni, bütün hukuk düzenlerinin bir baskı potansiyeli olduğundan bahsedebiliriz. Ve işte bu potansiyel var ise bu mesele başka hiçbir şey olmasa bile sosyalizmekle çok yakından ilgili hale geliyor. Ama bu sadece hukukun işte doğasında hani bir baskı potansiyeli olmasıyla açıklanabilecek bir şey değil. Sosyalizmin bizatihi varoluşsal bir ilişkisi de var hukukla. Çünkü hukuk her ekosistemin bir şekilde bir parçasıysa, insan ilişkilerini düzenliyorsa, bu noktada bir şekilde bir işlevsellik yaratmaya çalışan sosyalizm mesleğinin de hem kendi bakımından hem de müdahale ettiği ilişkiler bütünü bakımından hukukla çok yakın bir ilişkisi var. Ben burada yalnız şöyle bir şeyi gözlemliyorum. Hani hukuk birçok sosyal hizmet bölümünde sanıyorum bir hukuk başlangıcı dersi var. Ben birazcık daha hani işte uluslararası hukuk gibi ya da hukukun daha teknik alanları gibi dersleri verme şansı edinmiştim. Orada çok ilginç bir şey, aslında ilginç değil de yani nasıl söyleyeyim, bir temayül ile karşılaştım. Fazlasıyla bir hukuk konuşmaya başladığımız zaman sosyal hizmet okullarında fazlasıyla bir hukukçuya dönüşme arzusuyla karşılaşıyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela işte suça sürüklenen çocukları konuşuyorsunuz. Bir sosyal hizmet uzmanından ne beklersiniz? O çocuğun iyilik haliyle ilgilenmesini beklersiniz. Ama benim aldığım sorular genellikle kamu düzenine ilişkin oluyor. Hocam bunun cezası ne kadar? Bunu işleyen çocuk serbest mi kalıyor? Nasıl yani, bu tutuklanmıyor mu? Gibi. Aslında hani hukukun o, nasıl söyleyeyim, bir cazibeli bir tarafı var herhalde. Bir anda kafa şeye gidiyor. Daha böyle kamu düzeni ya da kamu düzencisi olan bir noktaya doğru kayabiliyor. Bunun ben hani birazcık da tuzaklı bir taraf olduğunu düşünüyorum. Bir de arz talep dengesi üzerinden hani biraz ben ekonomiden çok anlamam ama buradan baktığımız zaman bence sosyal hizmet daha önemli Türkiye'de. Yani hukuk fakültesi sayısı ya da hukukçu sayısıyla sosyal hizmet uzmanı sayısını karşılaştırdığımızda sosyal hizmet aleyhine bir durum var. Ama toplumsal beklentiye ya da toplumun ihtiyacı olan şeye baktığımız zaman daha acil olanın sosyal hizmeti beslemek olduğunu ben hani bütün meslek tartışmalar bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Her iki meslekte de, her iki alanda da nicelikten ziyade bir nitelik sorunu olduğunu da en azından kendi gözlemimde söylemeliyim. Biraz fazla karmaşık olabilir başı ama herhalde açtıkça muhabbeti biraz daha berraklaşacak diye düşünüyorum. O yüzden lütfen sen de beni yönlendir.
Evet, şimdi nitelik üzerinden devam edelim arasındayım. Şimdi niceliğin ne olduğu ve aslında birazcık daha kontrol işlevinin ve yönetmeye dair iştahın hakim olduğunu görüyoruz. Yani aslında burada danışanların, müracaatçıların hayatlarına müdahil olmaya dair bu güç devşirme, müracaatçıdan, danışandan güç devşirme halinin birazcık daha sistemle ilişkilendirilmiş bir boyutunun da olduğunu görüyoruz. Hukukla sosyal hizmetin birleştiği noktada bir yaptırım gücünün olmasıyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Burada aslında bütün odak noktasında bir güçsüzlük yok mu? Yani danışanı güçsüz kılan bir zemin olmadan hukuk ve sosyal hizmeti kurabileceğimiz bir yer yok mu?
Var bence tam da, yani aslında şöyle bir şey, yani hukukun olduğu yerde ister istemez bir eşitsizlik durumu ortaya çıkabiliyor teorik olarak en azından. Yani çünkü bir hukuku koyan var, bir de o hukuka tabi olan var. Ve biz hukuk sisteminin pür pak amaçlarla oluşturulduğunu ya da hukuk kurallarını söyleyemeyiz. Sonuç itibariyle hukuk çok politik bir alan ve farklı politik amaçlara hizmet edebilen bir alan. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Hani dedin ya, müracaatçı güçsüzleştirmeyen bir hukuk alanı var mı? Aslında tek bir hukuk alanının olmaması da bence bu işin büyülü tarafı. Yani biz hep hukuk sistemi deyince bir bütün olarak ele alıyoruz ama bunun birden çok bileşeni var. Tek bir hukuk yok aslında. Yani insan hakları hukuku kendi başına bir alan ve bu aslında çok sosyal hizmetin elinde çok güçlendirici, çok iyi bir temeli olan bir alan insan hakları hukuku. Ama ulusal hukukun bütün bileşenleri ya da sizin ülkenizdeki hukuk kurallarının tamamı bu güçlendirici perspektife uyumlu olmayabilir. Ki birazdan geleceğiz. Bu durumda ne olacak? O zaman hani belli bir ikilem alanı aynı zamanda bu bütün meslekler için olduğu gibi hukuk şey özür dilerim sosyal hizmet mesleği bakımından da. Dolayısıyla hukukun alanında bir hani hukuk söz konusu olunca evet bir sürü sınır var. Bir güçsüzleştirme potansiyeli var ama ya bir sınırsız güç yok o hukuk sistemlerinin farklılığı nedeniyle. Yani birazdan da bahsedeceğim. Hani bu hukuk kuralları bir hiyerarşi içerisinde, kendi içinde bir sistematik içerisinde işlediği için ve modern hukuk sistemlerinin insan hakları hukukuna gösterdiği hürmet ya da ona atfettiği güç aslında kendi ulusal kanunlarının birazcık daha üstünde olduğu için sosyal hizmet bakımından burada çok güçlü bir hem değer hem hukuk temeli olduğunu söyleyebiliriz. Çok basit bir örnek vereyim ki bu bizi birazdan aslında hak temelli mi, ihtiyaç temelli mi tartışmasına getirecek. Yoksul bir kimsenin bir sosyal yardım alması, kendisinin bir ihtiyacı olabilir ve sosyal hizmet mesleği bunu tespit edebilir ve ulusal mevzuatta buna cevaz da verebilir. Yani bu kişiye 5 lira vereceksin diyebilir. Ama bir kişinin sosyal hizmet uzmanı tarafından, çünkü bunu hukuk sistemi otomatik olarak yapmıyor, o kişinin hakkı olduğunu anlatması ve o kişinin bunu talep eder hale gelmesi. Yani bir yerin hukuk koyanın arz etmesinden öte hukuka tabi olanın bir şeyi talep edebilir hale gelmesi işte olayın güzel kısmı ve işi hak temelli hale getiren de bu. Hukuk sistemini ileri götürecek olan da bu aslında. Çünkü bütün insan hakları hukukunun temelinde biz talep olduğunu, o güçlenmenin olduğunu görüyoruz. Yani kimse durduk yere hadi biz de o zaman tebaamıza daha fazla hak verelim dememiştir insanlık tarihi boyunca. Hep o dipten bir talep olarak gelmiş ve sonrasında kurallara bağlanmıştır. İşte bu arz talep dengesinin ortaya çıkmasında ben sosyal hizmetin rolünü eşsiz buluyorum. Çünkü örneğin hukuk sistemleri ya da hukukçular belki hani meslektaşlarımı da kayırayım. Onu da söylemeyi unuttum. Bir 5 yıllık kadar bir avukatlık geçmişim var. Hani avukatları saymazsak bu talebin yaratılması noktasında hukuk sistemleri ya da hukukçuların çok çok aktif olduğunu söyleyemeyiz.
Ya burada tabii ki biraz daha grassroots dedikleri halk tabanlı taleplerin politikleşmesi ve hukuki bir zemin alınmasını sağlayabilecek bir gücünden bahsedebiliriz teorik olarak sosyal hizmetin. Ama daha çok özellikle günümüzdeki yansıması, ülkemizdeki yansımasının kontrol ve kamunun belirli işlerini yerine getirmeyle sınırlı olduğunu görüyoruz. Tıpkı bu belki tıpkı derken haddimi bir aşmak istemem ama hukukta da böyle bir görünüm varmış gibi geliyor bana. İstersen bu görünümleri konuşmadan belki başta yapmamız gereken şeyi de yapalım. Hani ilişkiyi kurmak için bu bölümü kaydediyoruz ya. Şimdi normalde sosyal hizmette eğer ekolojik sistem yaklaşımı açısından bakarsak bir müracaatçı sistemi var, bir mesleki sistem var, değil mi? İşte iki tane ana sistemden bahsedebiliriz. Mesleki sistemde de hukukun kurduğu ilişki daha çok bizim mesleğimizin nasıl gerçekleşeceğine dair düzenlemeler ve bu düzenlemelerin de olan bitenler işte bugün işte çok tartıştığımız sosyal çalışma görevlisinden tutun da bir kurumda bir profesyonelin ne yapacağını belirleyen yönetmeliğe kadar hani bundan bahsedebiliriz. Bir de müracaatçının insan ilişkilerinden dolayı karşı karşıya kaldığı bazen bunu hukuk açısından baktığımızda mağdur hani olarak görüyoruz. Bazen de tam tersi tarafta görebiliyoruz. İlişkisinin geliştiği işte insanla insan ya da insanla devlet arasındaki ilişkilerde değil mi? Ya da kurumlar arasındaki ilişkilerde görüyoruz. Yani bunu işte biz mesela kendi bölümümüzde medeni hukuk dersi var. Hani bu ilişkilerde yani sosyal hizmetin daha çok hukukla ilişkilendirildiği yer burada olduğu için ya belirli alanlar var. Sosyal hizmetin müracaatçı sistemi ile kurduğu ilişkide ya da müracaatçılar açısından hukuk dediğimizde hani çok farklı alanlarından olduğundan bahsettin ya Gökten. Neleri söyleyebiliriz? Yani sen şimdi bana tabii yuvarlak bir cevap verip her şey olabilir diyebilirsin ama böyle spesifikleştirirsek sosyal hizmetle hukuk ilişkisinin kurulduğu müracaatçılar danışanlar ilişkisinden neler söyleyebiliriz? Bir de sosyal hizmetin sistem açısından baktığımızda insan hakları hukuku tabii ki başat ve bir zemin oluşturuyor. Biz genelde sosyal inceleme raporlarımızda çocukla ilgili bir şey yazdığımızda çocuk hakları sözleşmesine muhakkak atıf yaparız. Hani göndermeler vardır. İnsan hakları hukuk dışında nere bizi etkiliyor, ilgileniyor gibi bir ilgili bizle. Bunları da sana sormak isterim.
Ya aslında bunun hani kolay bir cevap gibi gözüküyor ama her şey aslında çok zor bir cevap. Ya çünkü o zaman bütün hukuk ya da müracaatçının tabi olduğu bütün alanların bir hukuku olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz ki bu aslında dev bir mesele. Şunu farkında olmalı bir defa. Uğraştığı her şeyin bir hukuku var. Yani bu ister kendi örgütsel yapısıyla ilgili olsun, mesleki kuralları ile ilgili olsun, istersen müracaatçısının içinde bulunduğu durumla ilgili olsun. Bu varsayımla hareket etmeli mutlaka. İki, bunun her şeyini bilmesi mümkün değil. Bir sosyal hizmet uzmanı için de mümkün değil, bir hukukçu için de mümkün değil aslında bu. Bir beceri geliştirecekse aslında sosyal hizmet uzmanları ve bu alanda çalışan herkes, neyi nerede bulacağına ilişkin bir fikir geliştirebilmesi bence yeterli. Yani
Burada
hani
yazarlık diye bir kavram kullanılıyor. Hukuk okur yazarlığı diyebilir miyiz bu söylediği şeye?
kısmen deriz, hani ben onu bir adım öteye götürüyorum. Yani çünkü yani o bence bulmaktan ötesi, o bulduktan sonra okuyup anlamak hukuk okur yazarlığı. Yani işte yürürlüğe girdiği tarih halen yürürlükte mi, işte ilga edilmiş mi, onun yerine hangi kanun gelmiş, bence o birazcık daha sosyal bu uzmanının teknik edinmesi gereken bir beceri hukuk okuryazarlığı. Ama hani buna gelmeden önce ilk yapması gereken ön kabul şu olmalı: bir, her şeyin, her müracaatçı grubunun ya da uğraştığı her konuyla ilgili bir hukuk kuralı var çoğunlukla. İki, yoksa bunun düzenlenmesi gerekliliği ile ilgili bir düşünmeye yönelik bir aslında mesleki sorumluluğu var. Bu da çok önemli bence, ona da geleceğim. Üç, hani bunu bulmanın farklı yolları var. Her şeyi bilmek zorunda değil. Çünkü bu çok büyük bir yük yüklemek demek sosyal hizmet uzmanının omzuna. Öyle bir yükümlülüğü bence yok. Asgari olarak bilmesi gereken şeyler var ama neyi nerede bulacağını bilmesi ya da bunun farkında olması. Zaten ilk ikisinin farkındaysa üçüncüyü bir şekilde gider. Hele bu çağda. Yani hani bundan 15-20 sene önce herhalde spesifik bir kanuna ulaşmak bile bir kütüphaneye ya da belli resmi gazeteleri karıştırmayı gerektiriyordu. Bugün
Abi
elimizdeki cep telefonuyla
15 sene öncesi 2000 ya 2000'de internet yaygındı.
işte bu kadar yaygın değildi internet kullanımı ve aradığınız her şeyi bulamıyordunuz. Yani gene ki bence onun güzel bir tarafı vardı, hayatı yavaşlatan. Yani gidip kütüphanede çalışmak başka bir şeydi ki, yaşlandığımızın göstergesi. Ama yani şunu demek istiyorum: artık bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bu çağda bahane de kalmadı. Yani hani bilmemekle ilgili orada da bir mesele var. Fakat hani ne olabilir dedin? Hangi alanlar? Yani düşünelim. Hani sen tabii bu konuda her gün farklı vakalar gören ve bir meslek elemanı olarak beni yönlendirebilirsin ama ben aklıma gelenleri söyleyeyim. Diyelim ki bir ev ziyareti yapıyoruz ve hani bir değerlendirme yapıyoruz o evde. Atıyorum, bir Aile Bakanlığı çalışanıyız. Bunun yapılmasına ilişkin onlarca yürürlükte olan yönetmelik, genelge, bir sürü şey var. Dahası bir sosyal yardımın ya da destek mekanizmasının nasıl çalıştığı ile ilgili onlarca mevzuat hükmü var. Her birinin kurumsal yapısını ve hani atılması gereken adımları düzenleyen kurallar var. Yahut da gittiniz o evde bir baktınız çocuğa karşı şiddet var. Bir çocuk koruma kanunu var. Çocuk koruma kanunun yetmediği yerler var. Onun için bir çocuk hakları sözleşmesi var. Ya da gittiniz aile içi şiddet söz konusu. Bugün için Temmuz'a kadar en azından hala İstanbul Sözleşmesi var. Ya da 6.284 sayılı kanun var. Bir yaşlı var evde, bunu tespit ettiniz. Yaşlılarla ilgili onlarca hukuk kuralı var. Gittiniz evde mal varlığı ile ilgili bir sorun olduğunu tespit ettiniz ya da boşanma sürecinde olduğunu eşlerin tespit ettiniz. Medeni hukuk var koskoca. O çocuk, evdeki çocukların velayetinin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin bir mevzuat var. O evde evlat edinilen, koruyucu aile altında olan bir çocuk olabilir. Aynı vakanın içerisinde onlarca ya da hani düşünün evin bir ferdinin cezaevinde olduğunu, tahliye edilmesi ayrı bir hukuk sistemi, infaz hukukunun konusu, aldığı ceza ya da alacağı ceza diyelim ki yargılanıyor, bir başka hukuk alanının konusu. Şüphesiz ki sosyal hizmet uzmanı gittiği bir evde hukuki bir çözümleme yapıp bir kişinin çocuğunun hangi tarafa verileceği ya da velayet ilişkisinin karmaşıklığı yahut da işte ceza davasından kaç yıl ceza çıkacağı ile ilgili cevapları vermekle yükümlü olan kişi değil. Ama şununla yükümlü olan kişi, bir, hukuki karşılığı var bu meselenin. İki, bu hukuki karmaşık durumun çözümü şurada asgari olarak bu bilgiyi verebilmeli. Ve üç, bu kişilerin hukukla ilgili bir desteğe ihtiyacı varsa nereye başvurabileceklerini asgari olarak bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu sadece bak hani sadece bir sosyal inceleme için girilen evde görülen durumla alakalı bir şey. Eğer orada bir taraftan o sosyal inceleme raporu yazılırken diyelim velayet uyuşmazlığı için gittik. Şu da aslında sosyal hizmet uzmanının bilmesi gereken bir şey. Çocuğun fikrini almak. Biz bunu çocuğu sevdiğimizden mi yapıyoruz yoksa çocuğun bir katılım hakkı olduğu için ve görüşlerinin alınmasının aslında onun işlevselliğiyle ilgili olmasından ötürü mü yapıyoruz? Tabii ki ikincisi. Ama eğer bir sosyal hizmet uzmanı çocuğun katılım hakkını bilip bunun altında yatan nedenlerin aslında sosyal hizmet mesleğiyle ne kadar ilgili olduğunu tespit eder ve o normun altını bu değerlerle doldurursa o zaman zaten bir hukukçudan çok daha iyi bir anlayışa sahip olabilir normlar konusunda. Dolayısıyla birazcık düşünmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum sosyal hizmet uzmanlarının normlar konusunda.
Burada bir şey daha eklemek daha istiyorum. Aslında sosyal inceleme için eve gidilme mevzusu da bir belirsizlik içeriyor şu açıdan. Mesela biz diyoruz ki şu kurumdan geldik ve ev ziyareti yapacağız. Birey bize onam veriyor sözlü olarak ve biz içeri giriyoruz. Ama birey aynı zamanda bizi şu şekilde de şikayet edebilir. Benim iznim olmadan eve girdiler. Hani gibi. Hiçbir şey yok aslında hukuki anlamda. Biz bir başvuru değerlendiriyoruz ve bir ona mı imzalamıyoruz aslında. Hani ben eve girilmesine izin veriyorum. Yani burada da bir boşluk var. Mahkeme kararıyla gitmiyoruz çoğu yere. Yani sosyal
Bak
yardım.
bu söylediğin çok önemli. Neden biliyor musun? Bu bizi şu belirsizliğe getiriyor. Her mesleğin ve sosyal hizmet mesleğinin düzenlenmesi gereken alanları var ve düzenlenemeyecek noktaları var. Bir örnek vereyim. Bahsettiğin konu, bir kişinin sosyal hizmet faaliyetini yaparken tabi olması gereken, asgari düzenlenmesi gereken kurallar olması gerekir. Eve mi gideceksin? Bu karşıdaki insandan onam nasıl alınır? Yahut da bu veriler nasıl saklanır? Çünkü bunlar yine başka haklarla alakalı bir şey. Yani kişinin konut dokunulmazlığını kafanıza göre sosyal hizmet uzmanı olduğunuz için ihlal edemezsiniz. Ya da kişinin kişisel verilerinin nasıl saklanacağı mesleki sorumluluğunuz olmasının ötesinde karşı tarafın kişisel verileriyle alakalı bir konudur. Dolayısıyla bunların düzenlenme altına alınması lazım. Bunu talep etmesi gerekenler de bence sosyal hizmet uzmanları. Mesela bir maden mühendisinin umurunda olmayabilir bu ama sosyal hizmet uzmanı bunu dert edinmeli. Eğer bu düzenlenmediyse bunu talep etmeli de aynı zamanda müracaatçısından ötürü. Böyle büyülü bir meslek bence. Ama bir de mesleğin takdir hakkını çok kısıtlama riskini taşıyan bir boyut var. Yani sosyal inceleme raporunun işte hani bütün detaylarını ve nasıl yazılması gerektiğine kadar bütün detayları düzenlemeye çalışırsanız orada da mesleğin ihtiyaç duyduğu bağımsızlık ve esnekliği çok bürokratik bir hale getirme ihtimaliniz var ki birçok ülkede sosyal hizmet hukukunda bu tartışılıyor. Zaten buna yöneticiliği yani menajeryalizm diyorlar. Bürokrasinin içine o kadar gömülüyor ki sosyal hizmet uzmanı bu düzenlemeler nedeniyle mesleğini yapamaz hale geliyor veya işte bir bağımsızlık tanımıyorsunuz. Siz eğer sosyal hizmet uzmanına
Teknikerleşiyor diyorlar. Teknikerleşiyor diyorlar. Yani
hem teknikerleşiyor hem de şöyle bir şey var. Yani üç görüşme yapacaksın en az. Ya belki bir görüşmelik işi var müracaatçının. Yani biraz performansla da işte biraz neoliberal bir kafa da var tabii orada. Bununla ilişkilendirdiğiniz zaman da ya mesleğin bağımsızlık alanının fazlasıyla kontrol altına alındığı bir nokta var. Ama bunun hani bunun dengesini yine talep edecek olan, tartışacak olan meslek elemanları. Ama ben de sosyal hizmetin ülkemizde de biraz daha iyi düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok da basit bir örnek vereyim. Madem laf oraya geldi aslında biraz da böyle laf lafı açıyor modunda konuşuyoruz. Belki daha iyi. Mesela yıllardır şu tartışılıyor. İcrada çocuk tesliminde işte 2004 müydü? Kanun değişti ve dendi ki orada bir uzman bulunacak. Evet, bu böyle yazıyor kanunda. Ve yani aslında arzu edilen tek şey o uzmanın bulunması. Çünkü işte o dönemde de çok kötü görüntüler basına yansıdı. Ağlayan çocuklar işte, kaçan çocuk. Hani çok tabii travmatik bir görüntü bu. Bunu o zaman buna pansuman olsun diye çok basit bir düzenleme gitti. Uzman bulunsun.
Ne yaptı?
Ama bu düzenlemeyi, işte bu düzenlemeyi sosyal uzmanları yapmadığı için çok yani çok doğal bir şeyde takıldı sistem. Bulundu arkadaşlar ama bulunmak fiili, ben de şu an burada bulunabilirim ama yani bir şey yapacağım anlamına gelmez. Ama bir yandan da her kanunun bir amacı vardır. Amacına baktığınız zaman uzmanın orada bulunmasının bir ekstra katma değerini arıyorsunuz. O katma değer de uzmanın ya en azından çocuğu teskin etmesi minimumda ya taraflara bilgi vermesi. Çünkü gittiğiniz kişiler icra memuru ve polis çoğunlukla bir de karşı tarafın avukatı. Ve yani bu bir tarafı olabilir ama burada da çok grilik vardı. Bazı arkadaşlarımız şunu yaptı mesela işte ya bu halde bu çocuğu teslim edemezsiniz risk var. İşte bu sınırı geçtikleri anda da bu sefer karşı tarafın şikayetiyle karşılaşıp yargılanan, ceza alan ama sonra işte cezası bozulan, beraat eden bir sürü meslek elemanı çıktı ki bu büyük bir haksızlıktı yani hani sosyal hizmet uzmanlara. Çünkü görevini yapmaya çalışıyor. Evet sonunda aklandılar ama yani bir mesleği hem bu kadar ihtiyaç duyup hem kanuna koyup hem de resmen işini yaptığı için cezalandırmak çok tehlikeli bir şey. Bir taraftan ama işte bu düzenlemenin detaylarının olmaması da bir o kadar vahim. Yani hani bu kanun koyucunun bu mesleklerin ne iş yaptığını da anlayamadığını çok net olarak gösteriyor. Ve hani o zaman da birazcık dostlar alışverişte görsün oluyor ki zarar, ben hep şunu söylüyordum, zarar verme potansiyeli var. Yani siz sosyal hizmet bir anlamda da şey gibi yani hani çok
Meşru.
değerli bir eleman ama yani radyoaktif bir şey bir taraftan. Yani çok yanlış yere koyarsanız onu zarar verme potansiyeli. Hukuk da böyledir. Hani o kaş yapayım derken göz çıkarmaya yol açabilir. Tam da ona yol açma potansiyeli olan çok spesifik Türkiye ölçeğinde bir örnektir bu icra testi. Bakın yıllar geçti. Hala çözülemedi. Hala aynı kanun bu kadar meseleye rağmen hala aynı kanun, aynı sistem. Yıllar geçmesine rağmen düzeltilemiyor. İşte buralarda bence benim haddime olmasa da örneğin ben Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin sadece hukuki lobi yapması gerektiğini düşünüyorum belli düzenlemeler bakımından parlamento düzeyinde. Çünkü gerçekten belli konuların düzenleme altına alınması gerektiği hissindeyim.
Yani burada aslında ortaklaştırılmış ihtiyaçların politika haline çözülmesi için politikalar geliştirme konusunda Türkiye'de lobicilik yapmak çok deneyimlenmiş bir şey değil. Genelde bizim lobicilik deneyimlerimiz meslek yasası çıkartmak ve benzeriyle ilişkilendirilebiliyor. Ama aslında sosyal hizmetin lobicilik çalışmaları mikroda görülen ve yaygın bir şekilde yani daha fazla insanı etkileyen hususlarla ilgili ihtiyaçların giderilmesi somut, sokakta görebileceğimiz şeylerle ilgilidir. Hani temelde bu alanla ilgili çalıştığım için hani söyleyebilirim. Ama bu konuda çok fazla tecrübe yok. Toparlamamız lazım. Şimdi tabii şey de bilmiyorum, bir montajlanacak kısmı kaç dakika sürdü ondan çok emin değilim.
Yani
Ama
o şimdi işte
oraya...
hukuk eğer düzenleme olarak bu yetkiyi bana verdiysen yetkinin olduğu yerde biliyorsun yozlaşma olur. Mutlak yetkinin olduğu yerde mutlak yozlaşma olur. Dolayısıyla yani aslında ben istediğimi koyayım.
Senle uzlaşmak istiyorum Gökten.
Şöyle yozlaşma demişken şunu bence bu pilot programın en önemli sorularından bir tanesi şu olmalıydı. Peki yani hukukla işte, malzem yozlaşmayı engelleyecek şeylerden bir tanesi etik ya. Hani mesleki etikle işte hukuk çeliştiği zaman ne yapacağız? Eğer bir sorumluluğu varsa, hukuk kurallarıyla çizilmiş bir çerçeve varsa, bir meslek elemanının o hukuk kuralına uygun davranması gerekir. Çünkü sonuçları çok ağır olabilir. Eğer ki o hukuk kuralı etik ilkelerle çelişiyorsa bu bir tartışmadır. Bu bir işte lobicilik, bir savunu konusudur bir taraftan. Örneğin hukuk kuralları, emredici hukuk kuralları, örneğin bir kanun, hak ve özgürlükleri sınırlayan şeyleri kanunla yapılması gerekir anayasamıza göre. Tutup da bir müracaatçının bütün bilgilerinin örneğin X bakanlığına teslim edilmesini ya da işte açıklanması gerektiğini söylüyor ise bu bir gizlilik ilkesiyle çelişen bir şeyse bu o kuralın uygulanmayacağı anlamına gelmez. Ama sosyal hizmet uzmanının zaten bu kontrolcülükle, bu meseleyle probleminin olması gerekir. Bu sınırlama temel insan haklarına aykırıysa birazcık uluslararası hukuku bilmesi, eğer buna karşı çıkacaksa, uygulamayacaksa da uluslararası hukuku kullanması gerekir. Yani hiçbir hukuk kuralı örneğin, müracaatçısı aleyhine bir suç işlemesini emredemez sosyal hizmet uzmanına. Hani hem bir devlet memuru olarak, devlet memuru olmasa yani bağımsız bir sosyal hizmet uzmanı bile olsa o etik kurallarla hukuk kurallarının çeliştiği noktalarda ki süpervizyon da biraz bu nedenle önemli ki ben multidisipliner olması gerektiğini bu anlamda düşünüyorum. Nasıl yollar bulabileceğini de tartışmalıdır sosyal hizmet uzmanı. Ama hukukun emrettiği bir şeyi uygulamamanın karşılığı cezai yaptırım olabilir. Bu birazcık verdiğim icra örneğinden ayrılıyor. Çünkü orada bulunmaktan bahsediyor. Yani bir şeyi yapmak ya da yapmamaktan bahsetmiyor. Sosyal hizmet uzmanının orada müdahalesi bu çocuğu vermeyeceğim demesi şuna aykırı. Mahkeme kararını yerine getirmek için gidiyorsunuz. Mahkemenin verdiği bir karara bir devlet memuru hadi bunu uygulayamayacağım diyemez. Problem biraz oradan çıkıyordu. Ama işte tam da bunun öngörülüp düzenlenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla hukukla meslek etiği hiç bitmeyecek bir tartışmadır. Ne kadar iyi düzenlerseniz düzenleyin, olması gereken bir tartışmadır. Bakın olacak bir tartışma demiyorum. Olması gereken bir tartışmadır. Çünkü insan değişiyor, toplum değişiyor, meslek değişiyor. Hukuk düzeni değişiyor ve bu anlamda bu tartışmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Burada sen programı gelmeden bir tweet paylaşmıştın. Bir çocuk işte mevzuata uymaya dair hatta tartışacağız demiştin. Ona da gönderme yapmak istiyorum. Burada bu değiştirilebilirliğin zemininin savunuculuk ve benzeri olabileceğinden bahsediyorsun. Ama öte yandan da eylemi yapmamanın yani o şeyi gerçekleştirmemenin bir dava konusu olması ve bir kamuoyu yaratarak burada bir değişim yaratmaya dair talebin geliştirilmesi mümkün müdür? Yani bir böyle bir savunuculuk hikayesinden bahsedebilir miyiz? Ya da bu işin olması gerekeni kurala uyup ama bunu bir değişim için gündem malzemesi haline getirmek midir?
Ben zaten şöyle düşünüyorum. Bir hukuk kuralına sosyal bilim uzmanı tabi. Müracaatçı da tabi. Fakat o hukuk kuralının bir amacı var. Bu amaç iyi bir amaç olabilir, o kadar iyi bir amaç olmayabilir. Ya da hani bize göre artık çağ dışı kalmış bir amaç olabilir. Bir hukuk kuralına salt o orada yazdığı metni uygulayarak yaklaşmak bence bir etik ihlaldir zaten. Hem hukukçu bakımından hem bir sosyal hizmet uzmanı bakımından ki buna mevzuatçılık deniyor. Yani aslında bu o teknikerliğin ya da menajeryalizmin bir türü. Yani ben burada yazanı uygularım, başka hiçbir şeyi takmam. Yani sana sosyal yardım yoksa yok kardeşim, üzgünüm, güle güle. Bir sosyal hizmet uzmanı bakımından da, hukukçu bakımından da bir normun, bir hukuk kuralının ruhunu anlamamak, sadece orada yazıldığı şekliyle uygulamaya kalkmak ve bunu orada yükümlülüğün bittiğini düşünmek bence çok tehlikeli bir şey. Bunu hukukçularda da görüyoruz. Ve bu sorgulamaktan geri durma hali hem geriye götürür sosyal hizmet uzmanını, hukukçuyu da geriye götürür. Çünkü ya biraz neden konduğunu, o kanunun ya da o normun bir ruhu olduğunu ve o ruhun hala iyi bir şeye hizmet edip etmediğini ve yukarıdaki daha üst normlarla uygulanıp uygulanmadığını gözetmeniz gerekir. Benim derslerde çok sık verdiğim bir örnektir. Bizim toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunumuz zamanında kabul edilmiş. Birazcık da yani toplantı ve gösteri yürüyüşlerini zorlaştırmak için kabul edilmiş ama hani o dönemin koşullarında kabul edilmiş ve diyor ki 7 tane 18 yaşından büyük kişinin bir komite kurması lazım. Bugün kabul ettiğiniz o kanundan 7-8 sene sonra kabul ettiğiniz çocuk hakları sözleşmesi ise diyor ki her çocuğun barışçıl gösteri hakkı vardır. Niye bir yetişkinin iznine ya da komiteciliğine ihtiyacı olsun ki çocukların
Aynı şey
toplanmak için?
dernek kurmada da yani çocukların
Ki
dernek
o birazcık kısmen çözüldü. Hani yine çocuklar dernek kurabiliyor ama yani
öyle
demek
bir
istediğim şu. Hala o kanun yürürlükte mi? Yürürlükte, evet. Ama yani başka bir üst norm daha var yukarıda ve işte o dönemi, o dönemde kabul edilen koşulları, o kanunun ne demek istediğini, başka ilgili düzenlemelerin ne demek istediğini düşünerek tartışmak, bunu gündeme getirmek ve bu işin artık çağ dışı kaldığını söylemek hukukçular bakımından da bir sorumluluk. Hukukçular bakımından şöyle bir sorumluluk, o normu geçersiz kılabilecek olan da hukukçular sonuç itibariyle farklı düzeylerde. Ama sosyal hizmet uzmanları tam o senin grassroot dediğin şeyi yapabilir. Yani aşağıdan yukarı doğru bir talebi de dile getirmek ve bunu kolaylaştırmak bakımından çok önemli.
gündem.
Ama hayır, ya bir sosyal hizmet uzmanı hayır arkadaş sizin böyle bir hakkınız yok kanuna göre derse işte o birazcık fazla mevzuatçı bir yaklaşım olur. Yani burada da şuna değinmek istiyorum. Ya bu mesleğin tanımında özgürleşme var.
Evet.
Özgürleştiricilik var. O zaman her mevzuatı özgürleştirici bir perspektiften yorumlamak gibi bir etik sorumluluğu olduğunu da düşünüyorum. Ya da oraya doğru evrilmesini sağlamak gibi.
Abi bir örnek vermek istiyorum. Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde çalışıyorum. 2010 bir plan yanlış hatırlamıyorsam. Kalp nakillerle çalışıyorum. Kalp nakli olmak ağır engellilik sebebi. Yani kalp nakli olduğunuz zaman otomatikman ağır engelli raporu veriyorlar size. Ve şöyle bir süreç var kalp nakillerinde. Normalde insanlar günlük hayatları sürdürüyorlar. Bir sorun yok. Ama organ reddi ile ilgili bir sorunla, rejeksiyonla karşı karşıya kaldıkları zaman uzun yoğun bakım süreçleri oluyor. Hastaneye çok gidip geliyorlar. Ve bu aslında organ reddi de yani görece diğer şeylere göre sıklıkla karşılaşılan bir şey. Ve evde bakım yardımına başvurmalarından yani ne yapabiliriz dedikleri zaman diyoruz ki ağır engellisiniz. Evet, evde bakım yardımına başvurabilirsiniz. Olursa da şey gitmiş hastam başvuruda bulunmak için dilekçe vermiş. Sen yürüyebiliyorsun sana yardım vermemiz bu dilekçeyi verme demişler. Beni arıyor şimdi normalde hani biz öyle savunuculuk deyince hani arayınca bir dur bir hemen uzman arayayım gibi bir mantık yok ama ben de yani anlamadım ve çok üzüldüm yani şöyle üzüldüm. Sonuçta dilekçe kanunu kanun mu kanun? Sen dilekçeyi alıştan koyman gerekiyor. Hasta hakları ile ilgili bir şeyde bakanlıkta çalışırken 15 sayfa dilekçe gelirdi abi. 16 sayfa. 14. sayfada şu yazardı. Zaten bana çip taktılar koluma. Benim de ama ya, ama o dilekçe işleme girmiş artık. Ona bir cevap vermek mecburiyetindesin. Dilekçe kanunu bunu diyor. Yani şeklen bir şey yoksa, değil mi? Yani sen beni düzelt eğer yanlış buluyorsam.
Estağfurullah.
Cevap vermek zorundasın. Hani çiple de ilgili söyleyebilirsin. Hani şeyde bu şey yok hani. Var ya bir örnek, bilmiyorum sen denk geldin mi? Çocuk yurtta yuvada kalan çocuk diyor ki ışın kılıcı istiyorum ben. Diyorlar ki dilekçe yazman lazım. Yazıyor. Bilmem ne müdürlüğü bana ışın kılıcı alın. Dilekçe bu servise giriyor. Sosyal servise not yazıyorlar. Işın kılıcı alınması diye. Paraflıyorlar hani. Yani tamam çok kötü çocuğun hayatına bürokrasi sokmak ama dilekçe böyle bir şey. Aradım dedim ki ya dedim hani dilekçe kanunu diye bir şey var almak zorundasınız. Siz bizim işimizi zorlaştırıyorsunuz da gideceğiz onun evine de ne olacak ya dedim ben belki dava açtıracağım. Hani çünkü o zaman mahallen emekli de sayılmıyorlardı organ nakilli hastalar sonradan düzenlemeyle mahallen emekli sayıldılar. Bu insanlar yardım alamıyorlar. Böyle çok öfkelendim. Kadın da bana öfkelendi. Kapattık telefonu. Sonra ben bunu dile getirdim bizim sosyal medyamızda, e-posta grubunda. Ya dedim böyle bir durumla karşılaştım. Normalde şey bekliyorum, hani ya yapılmaması gereken bir şey diye. Meslektaşlığının savunma refleksiyle ama siz o olayı bilmiyorsunuz. Hani sanki o olayı ben yaşamamışım gibi o olayı bilmiyorsunuz yanıtları gelmeye başladı. Yani aslında o bürokrasi birazcık da hani o hakkı da tanımayacak kadar körlük olabiliyor. Hani bunu anlatmak istiyorum. Yani sadece hani aramak aramamak değil. Yani o öyle bazen ya yapmasın boş ver ya ne olacak hani demek hani belki de
Ya
tehlikeli.
çok
Daha tehlikeli olan.
ki
O da tehlikeli de bu daha tehlikeli. Onu söylemek istedim.
yani özellikle bence insanla uğraşan mesleklerde bunu bizim hukuk alanında da çok gözleriz. Hani ne kadar çok insanla uğraşırsan o kadar bir güvensizlik ve kötüye kullanmaya karşı bir refleks gelişiyor. Hele ki yani sosyal hizmet uzmanları da, hukukçular da kamu kaynaklarıyla oynuyorlar bir taraftan. Yani hani sonuç itibariyle bağladığınız yardımdan, yaptığınız hizmetin hepsi hani bir kamu kaynağının kullanılması ve yani karşılığı da aslında yok. Ya bu anlamda ben kısmen bu refleksi anlıyorum ama ya yani şunu anlayamıyorum. Hani bir sosyal hizmet uzmanı bununla mücadele etmiyor. Mesela hukukçudan bu refleksi daha çok beklerim ben. Yani hani o güvensizliği, o şeyliği daha çok beklerim ama burada şöyle bir açmaz da var işte. Bir noktadan sonra o iş bir hukuki mücadele noktasına geldiyse, örneğin dilekçenin alınmaması değil mi? Bir sosyal hizmet uzmanının elinde o zaman şu olmalı. Nasıl kaynaklara yönlendirme diyoruz. Ya orada o vatandaşın asgari olarak nasıl bir tutanak tutması gerektiğini ve sonra da bunu bir hukuki mücadeleye nereye giderek dönüştürebileceğini, nasıl bir adli yardım alabileceğine dair bir demek ki asker bir kaynak olarak bu bilginin olması gerekiyor. Çünkü onlarca
Dilekçeyi almayan sosyal hizmet uzmanı. İşin vahim tarafı o.
işte yani daha çok vahimi bir taraftan ama bir taraftan da bir başka yani ben isterim ki vatandaşta bu bilinç olsun ama yoksa sosyal hizmet uzmanının da bir noktada ki birçok yurt dışında sen de görmüşsündür. Ben şunu gördüm. Yani sosyal hizmet kuruluşlarında yani burada bir şeye uğrarsanız nereye gideceğiniz diye başka yere yönlendirme broşürü vardır örneğin. Yani sistem, hukuk sistemi de biraz güvensizlik üzerine kuruludur hakikaten.
Ombudsmanlık benzeri sistemler olabiliyor ya
O
da
ombudsman var işte ne bileyim hani git şuradan hukuki yardım al. Yani bugün işte mülteciler konusu çok gündemde olduğu için değil mi? Bütün havalimanlarında bile asıyorlar eğer burada size kötü muamele yapılırsa işte şu baronun şimdi hangi gümrük memuru bunu ister? Ama işte gümrük memurundan daha yukarıda bir devlet varsa devlet bunu yapar çünkü yani biliyor ki yetki verdiğinde yozlaşma potansiyeli var. Bu hukukçuda da olabilir, sosyal hizmet uzmanında da olabilir, gümrük memurunda da olabilir, herkes de olabilir. Yani dolayısıyla hep bir hukukun güzel tarafı dedim ya tek bir hukuk yok diye. Yani tek bir yol yok hukukta da, sosyal hizmette de hiçbir zaman. Yani bu alan, ya yani bu anlamda çok kesiştiğini düşünüyorum. Tek bir yol yok ama yani bir şekilde insan haklarına çıkan bir yol bulmak çoğu kez mümkün. Sadece yani o konu üzerine işte düşünmek gerekiyor.
hukuk okur yazarlığına sahip olmak olayların hepsi ardında bir hukuki bir sürecin olduğunun farkına varmak Ve bu süreçte edinilen hukuk okuryazarlığını eğitici rolüyle ya da kaynak bulucu yönlendirici rolüyle danışanın bulunduğu süreçlerde danışana aktarabilecek bir zemin geliştirmek ve hak arama sürecini halk tabanlı bir şekilde gerçekleştirmek sosyal hizmet uzmanlarına düşen roller gibi çıktı. Yani buradan, bu kayıttan böyle şeyler çıktı. Toparlarken başka neler çıktı? Nasıl özetleriz?
Ya ben aslında şunu söyleyerek bitireyim. Sosyal hizmete çok önemli üç bileşeni hani bir, kendisi bakımından ya da müracaatçı çalışırken. Bir, ihtiyaçlar. İki, kaynaklar. Üç, haklar. Bunların hepsi birbiriyle çok çelişik bir döngü içerisinde. İhtiyaçlar çok fazla, kaynaklar kıt. Onları destekleyen haklar zinciri var. Bunların her biri her gün, her olayda birbiriyle çakışıyor. Hakkınız var ama kaynak yok. İhtiyaç var ama kaynak yok. İhtiyaç var ama hak yok. Ya da işte kaynak var ama sizin hakkınız yok. Başkaları o kaynağı kullanıyor. Bu döngü içerisinde hukuk sistemi bunları düzenliyor zaten. Yani sosyal hizmet uzmanının bu üç birbiriyle çelişik bileşenin her biriyle ilgili hukuk deneyiminin ya da hukuk kurallarının en azından farkında olması ve bunu bir kendi ekosistemini, buna müracaatçı olan ilişkisini de ekliyorum, kendi ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmesi bence herhalde bu pilot bölümün öz mesajı olabilir. Gerisi teferruat, çünkü muhtemelen biz bu seri boyunca bir sürü hukuki yansımaları, bunun mesleğe yansımalarını vesaire konuşacağız. Belki sadece biz de değil, bir üçüncü kişiyi çağırmamız gerekecek. Yani çünkü hukuk da sosyal hizmet gibi tek bir kişinin her şeyi bilebildiği bir alan değil. Ama önemli olan bu tartışmayı başlatmak. Bence izleyiciler, dinleyiciler de bu konuda bize taleple gelirlerse, hani madem talep yaratmaktan bahsettik, bu izleyicilerin temel hakkı da herhalde bizden bu meseleleri talep etme hakkına sahip olmaları diyerek
Evet.
şahane bir talep yaratma sekansıyla konuyu bağlarız diye düşünüyorum.
Tamam. Programın adını belirledikleri gibi programın nasıl gerçekleşeceğine de yön verebilirler değerli dinleyiciler ve izleyiciler. Adını söylerken zorlanıyorum ama Hukuk Kuşu'nun birinci bölümünü, pilot bölümü, sıfırıncı bölümü burada tamamlıyoruz. Ayda bir yapacağız, bir aksilik olmazsa.
Ben burada şunu söylemek istiyorum. Hem tekrar davetin için teşekkür ediyorum, hem de hem tarih önünde bütün dinleyicilerimizden Hukuk Kuşu ismi için bir kez daha özür dilemek istiyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum.
Adı sen koymasan özür dileyeceğim de o isimlerin
Ben
hepsini.
sadece olmayacak bir ismi önerdim. Yani olacağını
Yani işte
umarak söylememiştim.
direkt dinleyicileri bu sorumluluğu atarken kendinde hiç sorumluluk hissetmiyor musun? Adı
Ya
önerdiğin.
şöyle bir sorumluluk hissediyorum. Yani evet, keşke önermeseydim ama her halk hak ettiği gibi yönetilseydi. Bu çalışan ortam isminin de seçenler, ben her seferinde bir şey yapacağım yani.
Programı burada tamamlıyoruz. Hukuk ve sosyal hizmet ilişkisini artık daha öznelleştireceğiz, daha spesifikleştireceğiz bazı alanlara girerek bir dahaki bölümlerde. Çocuk yaparız diye başlamıştık aslında. Hatta 20 Nisan'da kaydedelim dedik ama 3 Mayıs'ta kaydettik
Sonra
çeşitli.
araya işçi bayramı, yani işte biraz istihdam, yoksulluk falan konuşuyoruz dedik, o da kaçtı. İnşallah önümüzdeki Haziran'da ne? Babalar günü var. Babalık hukuku konuşuyor. Bilmiyorum ama yani
Bilmiyorum
bir
abi.
şey buluruz herhalde.
Buluruz, buluruz.
Mesela bir arkadaşımız önermişti arabuluculuk mesela bu da çok önemli bir alan. Yahut da hani madem hukuktaki yansımadan bahsediyoruz, bence farklı farklı alanları konuşmak, bunun hukuka yansımaları, çünkü hukuk boşluklarını da konuşmak lazım. Mesela engelliler bir alan olabilir, yaşlar başka bir alan olabilir. Bence refah alanlarını esas alarak, o refah alanları içerisinde farklı gruplar varsa onları da ayrı irdeleyerek bakmak en güzel olur bu programla ilgili, ama önerilere de açığız.
Açığız önerileri sosyalpodcast@gmail.com adresine bize önerim ya da YouTube videosunun altına yazın. Nereden dinliyor ve izliyorsanız bize ulaşmanız çok kolay diyerek herkese bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
Hoşça kalın.